Ayrım 12. Peygamberden sonra. Leslie Hazelton. Sayfa 107. Bölüm 8. Ayşe köpek ulumalarını duyduğu an bunun bir kehanet olduğunu hemen anladı. Bu ses yeterince tanıdıktı. Çöl gecelerinde kurtların, sırtlanların, çakalların ulumaları her zaman duyulurdu. Onu sinirlendiren ulumaların geldiği yerdi. Hazreti Muhammed'in onu uyardığı yerden geliyordu bu sesler. Ayşe'nin ordusu Mekke ve Irak'ın uzak ovaları arasındaki küçük vahaya girince geceyi orada rahatça geçirebileceklerini düşündüler. Ama ulumalar başlayınca Ayşe nasıl bir yer burası diye sordu ve ona Havab Sulan cevabını verdiklerinde çok korktu Ayşe. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz diye bağırdı. Ölüme yaklaşanların kullandığı bir ifadeydi bu. İnsanlar onun çevresine toplanınca Ayşe, ''Görmüyor musunuz?'' dedi. ''Onlar bana uluyorlar. Ben, Hazreti Peygamber'in karılarına, keşke Havab köpeklerinin hanginize uluyacağını bilseydim.'' dediğini duymuştum. ''İşte onlar bana uluyorlar. Beni geri götürün. Geri götürün beni.'' Ne yapmıştı Ayşe? Onu harekete geçiren neydi? Aylardan beri ilk kez olarak zihninde kuşkular belirdi ve o kuşkular orada kalıp onu adeta felç ettiler. Osman'ın öldürüldüğünü, üvey kardeşinin olaydaki rolünü ve hepsinden kötüsü Medine'nin Hazreti Ali'yi alkışladığını duyduğunda hala Mekke'deydi Ayşe. Osman'a o bunak dediğine, Hazreti Muhammed'in mestini ona salladığına ve onu sünnete ihanetle suçladığına aldırmıyordu. Osman'a karşı yaptığı konuşmalar, yazdığı mektuplar ve ayaklarına taş bağlayıp onu denize atma arzusu bile umurunda değildi artık. Her şeyi istemişti ama bunu istememişti. Osman'ın öldürülmesini ve Ali'nin halife olmasını istememişti elbette. Ayşe şoke olmuş ve öfkelenmiş bir halde büyük caminin ortasına, kutsal yer Kabe'ye yürüdü. Köşeye konmuş olan kutsal siyah taşın yanında durdu ve sesinin bütün gücüyle adalet adına ateşli bir konuşma yaptı. Mekke halkı diye konuştu. Bir sürü adam garnizon şehirlerinden toplanmış, bir sürü ayak takımı, kaba, görgüsüz bedeviler ve yabancı kölelerle bir araya gelip bir komplo hazırladılar. Bunlar yasaklanmış kanları döktüler ve kutsal şehir Medine'nin kutsallığını bozdular. İğrenç, korkunç bir suç bu. Haram, yasak bir şey. Ayşe bir an durup Mekkelilerin destek bağırışlarını dinledi ve sonra Allah aşkına diye devam etti. Osman'ın bir tek parmağının ucu bile tüm o insanlardan değerlidir. Osman'ın kanının intikamını alın ve İslam'ı güçlendirin. Kalabalıktan Osman'ın intikamı diye bağıran öfkeli sesler yükseldi. Eğer müminlerin anası kendi üvey kardeşini bile suçlu bulup cezalandırmak istiyorsa Allah adına onu destekleyeceklerdi. Ayşe eğer adaleti akrabalıktan, hakkı kan bağından üstün tutacaksa Allah için ona yardım edeceklerdi. Hazreti Muhammed ve İslam adına Medine asileri tarafından öldürülen Mekke oğlunun intikamını alacaklardı. Ayşe hiçbir zaman durup da güdülerini sorgulamadı. Kendi ateşli konuşmasına kapıldı. Onu tahrik eden şeyin suçluluk duygusu, Medine'yi terk edip Osman'ı kendi kaderiyle baş başa bırakma duygusu ya da en çok nefret ettiği adam olan Hazreti Ali'nin 4. halife seçilmesine sinirlenmesi olup olmadığını düşünmedi. Bu sorular sadece çamurlu Havab gölünün kenarında aklına gelecek ve o zaman da geriye dönmek için çok geç olacaktı. O an halkın onu destekleyen bağırışları önemliydi onun için. Bunlar onun haklı olduğunu bir kez daha gösteriyor, başını döndürüyordu. Pek çok insanın onu hayattayken sahip olmamakla suçladığı büyüklük ve asaleti ölünce bulmuştu Osman. Mekkelilere göre onun öldürülmesinden Hazreti Ali sorumluydu. Hazreti Ali suçluyu biliyor, herkes biliyordu ama cezalandırılmaları için teslim etmiyor diyorlardı. Onlara göre o katilleri saklıyor ve bu davranışı onu da onlar kadar suçlu yapıyordu. Bazılarına göre Hazreti Ali kamayı saplayan kadar suçluydu ve kurnaz Marvan bunu hep söylüyordu. Medine'den Mekke'ye kaçmış ve saray saldırısında aldığı yarayı gösterip orada bir kahraman gibi karşılanmıştı. Ali öldürülen adama açıkça vurmadıysa bile gizlice vurdu diyordu. Bu tür olayları fırsat bilen şairler hemen harekete geçtiler. İçlerinden biri akrabaların kanı için helal demeden öldürdüler Osman'ı diye konuştu. İslam yasalarına göre doğru değildi bu. Bu da seni onların lideri yapar Ali. Bunun bedelini ödemelisin ve hiç kuşkusuz ödeyeceksin. Hazreti Ali'nin bağlılık isteyen mektubu Mekke'ye ulaştığı ve camide yüksek sesle okunduğu zaman halkın beyni ona karşı öylesine yıkanmıştı ki yuhalamalar yüzünden okunanlar duyulmadı. Genç bir Ümeyye mektubu kapıp ağzına attı, çiğnedi ve öfkeli destek bağırışları arasında yere tükürdü. Ayşe'nin intikam duygusu şimdi bütün Mekke halkı tarafından paylaşılıyordu. Ama ancak akrabaları Talha ve Zübeyir Medine'den kaçıp ona katıldıkları zaman harekete geçebileceklerdi. Ömer'in ölümünden sonra 6 kişilik seçim toplantısına katılmış ve ikisi de Hazreti Ali aleyhine oy vermişlerdi. İkisi de Hazreti Ali gibi Osman'ın aleyhine konuşmuş, ona muhalefet etmişlerdi. Ama Hazreti Ali'nin onun yerini almasını istedikleri anlamına gelmiyordu bu elbette. Talha ve Zübeyir hırslı adamlardı. İkisi de halife olmak istiyordu ve bu yüzden bir araya gelmişlerdi. Mekke'ye kaçmadan birkaç hafta önce Hazreti Ali'ye bağlılık yemini etmiş olmalarının ne önemi vardı ki? Şimdi asilerin baskısı altında yemin ettiklerini söylediler. Kılıç tehdidi altında yemin etmişlerdi. Yemin ederken onun elini bile tam olarak sıkmamış, kollarını iyice temas ettirmemişlerdi. Herkes de görmüştü bunu. İnsanlar bundan hayır gelmez demişler ve Talha da daha sonra bundan ancak burnuyla gübre eşeleyen bir köpeğinki kadar fayda gelir diye konuşmuştu. Fakat ne Talha ne de Zübeyir ondan sonra halifelik talebinde bulunmadılar. Şimdi Mekke'nin desteğini kazanmış olan akrabaları Ayşe'yi desteklemeliydiler. Ayşe'nin yardımıyla Ali'nin halifeliğini düşürebilirlerdi. O düştükten sonra hangisinin halife olacağı bilinmiyordu. Bunu daha sonra düşüneceklerdi. Şimdilik birlikte çalışmaları gerekiyordu. Ayşe'nin müminlerin anası olarak etkisinden yararlanarak Ali'ye karşı bir ordu hazırlayabilirlerdi. Ama bunu Ali'nin güçlü olduğu Medine'de değil, ancak 800 mil kadar uzakta Irak'ta yapabilirlerdi. Güney'deki garnizon şehri Basra'da Zübeyir'i destekleyenler vardı. Ayşe onların başında olduğu sürece kaybetmeleri mümkün değildi. Ayşe'ye Mekkelilere yaptığın gibi Basralıları da uyandırıp harekete geçireceksin dediler. Ayşe'yi ikna etmek zor olmadı. Ali'den hiçbir şey alamazdı o. Ama iki akrabasından biri halife olursa yine ülkenin en güçlü kadını olacaktı. Yine Kabe'ye gitti ve o ateşli konuşmalarından birini yaptı. Basra'daki kardeşlerinize yürüyün ve Ali'yi suçlayın diye bağırdı. Haydi Basra'ya! Ama şimdi Basra'nın yarı yolunda köpek ulumalarıyla korkmuş, onların kendisine uluduğunu düşünmeye başlamıştı. Kolye olayına kadar çöl yolculuklarından aldığı zevk kalmamıştı artık. O günler geçmişte kalmıştı. O zaman 20 yaş altı genç bir kızdı. Şimdi ise 40'lı yaşlarındaydı. Emrinde binlerce askerden oluşan bir ordu vardı ama ilk kez olarak tereddüt ediyordu. Bu askerleri gerçekten savaşa götürecek miydi yani? Hiç kuşkusuz durum oraya varamayacaktı. Plana göre sayıca üstünlükle Basra'yı savaşmadan ele geçirecek, sonra Basralılarla beraber Fırat'tan yukarıya Kufa'ya doğru ilerleyecekti. Bütün Irak'ı ele geçirdikten sonra askerleri Şam'da bulunan Osman'ın kanlı gömleği ve Nayla'nın parmakları için intikam yemini etmiş olan Suriye valisi Muaviye ile bir araya gelecekler, güç birliği yapacaklardı. Ali bu güçlü koalisyon karşısında çaresiz kalacak, geçmişte 3 kez yaptığı gibi yine kenara çekilecekti. Plan buydu ama bu köpekler neden böyle uluyorlardı acaba? Ayşe 24 saat boyunca Havab'ın suları kenarında kötü bir şeyler olacağını hissederek oturdu. Talha ve Zübeyir onu ikna etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Köpeklerin ulumadığını, sadece havladığını söylediler. Ama Ayşe umursamadı onları. Adamlar Ayşe'ye batıl itikatlara inandığını ve böyle şeylerin İslam'da yasak olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ama o yine aldırmadı onlara. Ona yalan söylemeyi denediler. Burası Havab değildi. Yanılmışlar, bu vahanın orası olduğunu sanmışlardı. Fakat köpekler susmuyor ve Ayşe orada olduklarını biliyordu. bu adamlar Hazreti Peygamber'in söylediğini de reddedemezlerdi. Kız kardeşlerinin kocaları, enişteleri olsalar bile güvenilir adamlar değillerdi bunlar. Ali'ye verdikleri sözden geri dönmemişler miydi bunlar? Her ikisi de sözlerine güvenilmeyecek adamlar olduklarını göstermişlerdi. O halde Havap köpeklerine önem vermemek olmazdı. Ama neden Basra'ya devam etmek yerine geriye dönmekte ısrar ediyordu ki? Belki köpekler yeterince yüksek sesle ulumuyor ya da kendisi onların ulumalarını olduğundan daha meşhum gibi görüyordu. Ama Ayşe böyle konularda anlayışlı bir kadındı ve Ali sayesinde bu şekilde uzun süre yaşayacaktı. Hazreti Ali gerçekten de Osman'ın katillerinin cezalandırılması çağrısını umursamadı. Onlar onun halifeliğini isteyen ilk insanlardı ve başlarında da kendi üvey oğlu vardı. Onun için cinayeti onaylamasa bile bunu yapanları cezalandıramazdı. Osman'ın haklı ya da haksız yere öldürüldüğünü söyleyemem diye konuştu. Çünkü haklı, dürüst değildi o. Ama onun bu ifadesi olanları onayladığını ima ediyordu. Eğer Osman dürüst, haklı olmadıysa, eğer Hazreti Ali'nin dediği gibi sünnete ihanet edip bozduysa ve İslam'ın ruhuna ve yasalarına karşı geldiyse, onu öldürenler inançla ve iyi niyetle hareket etmişlerdi. Hazreti Ali Osman'ı açıkça din değiştirmekle suçlamadı ama ne düşündüğü belliydi. Din değiştiren birini öldüren kişi cezalandırılmadığına göre bu olayda da failler cezalandırılmayacaktı. Hazreti Ali karşılık vermek yerine uzlaşma barış teklifinde bulundu. İntikam ilerisi için iyi bir yol değil diye konuştu. İslam geçmişe değil geleceğe bakmalıydı. Bu nedenle temiz olmadıkları halde Talha ve Zübeyr'in bağlılık için uzanan ellerini kabul etmişti Hazreti Ali. Mekke ve Şam'a zorlamak için asker değil de birleşme teklif eden mektuplar göndermesinin nedeni de buydu. Onun bu davranışını kendisini güçlü değil de zayıf hissederek her şeye rağmen çatışmadan kaçma arzusu olarak düşünenler yanılıyordu. Hazreti Ali kan dökülmesini istemiyordu ama bu konuda geç kalmıştı. Mekkelilerin Ayşe ve enişteleri Talha ve Zübeyr'in komutasında Basra'ya yürüdüklerini öğrenince başka çare bulamadı ve onları durdurmak için ordusuyla Medine'den ayrıldı, yola çıktı. Ama o daha Basra yolundayken şiddet olayları başlamıştı bile. Ayşe ve enişteleri yanlış hesap yapmışlardı. Basralılar onları sadakat konusunda ayrılmış olarak karmaşa içinde karşıladılar ve zorlandıkları için kızdılar. Basralılar müminlerin anası olarak Ayşe'ye saygı gösteriyor ve Osman'ın intikamı çağrısını anlıyorlardı. Ama Hazreti Ali'ye olan saygıları daha büyüktü. Hazreti Ali garnizon şehrindeki eski ahlaksız valiyi değiştirmiş, yeni, dürüst ve yasalara saygılı bir vali atamıştı ve halk o valiyi seviyordu. Bu nedenle Mekke ordusunu Ayşe ve diğerlerinin bekledikleri kadar sevgiyle, hoşgörüyle karşılamadılar ve aslında onların şehre girmelerini bile istemediler. Yeni vali onların şehir dışında kamp kurmalarını istedi ve Hazreti Ali'nin gelişini bekleyelim dedi. Ama Ayşe ve eniştelerinin en son istediği şeydi bu. O gece kayıtlara göre çok karanlık, soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu bir geceydi. Talha ve Zübeyr şehre baskın yaptılar. Zorla camiye girdiler, karşılarına çıkan halktan düzinelerce adam öldürdüler. Sabaha karşı hazine dairesi ve tahıl ambarlarına saldırdılar ve Hazreti Ali'nin valisi orada karşılarına çıktı onların. Allah biliyor ya, yeterli askerim olsaydı öldürdükleriniz için bir an düşünmez öldürürdüm sizi diye bağırdı. Basralı kardeşlerimizi öldürdünüz. Bu nedenle artık sizin kanlarınız bize helal. Nasıl oluyor da Müslüman kanı dökebiliyorsunuz? Dün öldürdüğünüz o adamlar Osman'ın katilleri mi? Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz siz? Fakat o büyük güçlü ordu karşısında güçsüz, çaresiz kaldı vali. Onu yakalayıp kırbaçladılar, saçlarını sakalını yoldular ve hapse attılar. Basra halkı korkudan sindi ve Hazreti Ali geldiği zaman neler olacağını beklemeye başladı. Atlı haberciler Hazreti Ali'ye şehrin işgal edildiğini, valinin hakaretler edilerek hapse atıldığını ve insanların öldürüldüğünü haber verdiler. Hazreti Ali dehşet içindeydi. Talha ve Zübeyr Allah'ın gazabından korkmayabilirlerdi ama o korkardı. Allah'ım onları durdur ve kötülüklerine son ver diye bağırdı. Onların yaptığı gibi Müslümanları öldürmeme izin verme ve bizi onlar gibi insanlardan kurtar. Ama o bir idealist olduğu kadar da gerçekçiydi. Dualar ederken bir yandan da savaşa hazırlandı. Hazreti Ali ordusuna takviye kuvvetler kurmaları için oğulları Hasan ve Hüseyin'i kuzeye, Kufa'ya gönderdi. Onlar bir hafta sonra binlerce kişilik bir orduyla Basra'ya gidip onunla buluştular. Şimdi her iki tarafın da yaklaşık 10.000 askerden oluşan birer ordusu vardı. Ve Ali'nin ordusuyla Ayşe'nin ve eniştelerinin emrindeki ordu şehrin dışında geniş düz bir alanda 3 gün boyunca kamp kurup hazırlandılar. Hazreti Ali'nin kalabalık ve güçlü ordusu Mekkelileri caydırabilecek miydi acaba? Hazreti Ali hiç kuşkusuz öyle umuyordu. Ama yeni toplanan ordusuna yaptığı konuşma adeta bir kehaneti andırıyordu. Onlara ben her şeyin doğru olmasını istiyorum diye konuştu. Böylece insanlar, toplum yine birlik olsun, kardeşlik içinde yaşasın istiyorum. Eğer Mekkeliler bizimle birleşir, bize bağlanırlarsa barış gelecek. Ama savaş isterlerse o zaman onarılmaz bir ayrılık olacak. O halde askerlerim, kendinize hakim olun. Unutmayın ki karşınızdakiler sizin kardeşleriniz. Sabırlı olun. Önünüzde bir rehber olmadan acele davranmayın. Dikkatli olun çünkü bugün kazansanız bile yarın kaybedebilirsiniz. Önlerinde bir kabus vardı. En çok korktukları ve kaçınılmaz gibi görünen şey de fitneydi. Arapça ince, hassas ve dolambaçlı bir dildir. Bütün Sami dillerinde olduğu gibi kelime oyunlarına açıktır. Bazen birkaç kelimeden birçok anlam çıkarılabilir. Bir kelime bile şartlara bağlı olarak birçok çağrışım yapabilir. Örneğin cihat, mücadele kelimesi. İslam yaşantısını sürdürmek, daha üst düzey bir ruhani bilince varmak için verilen iç mücadele anlamına geldiği gibi, İslam düşmanlarına karşı yapılan savaş anlamına da gelir. Hassas bir İslami deyim olan fitne daha da karmaşıktır. Bunun kökü yoldan çıkmış olmaya dayanır. Kelime anlamı denenme, günaha teşvik, yolunu şaşırtma, entrika, fesat, uyuşmazlık ya da çekişme olabilir. Kelime her zaman ayaklanma, hatta karmaşa ima eder. Ama en yaygın anlamı iç savaştır. Çok büyük iç savaşa neden olmak anlamına gelir. Fitne sonucu kabileler, klanlar, hatta aile bireyleri birbirine karşı gelir, akrabalar birbiriyle kavga eder, kardeş kardeşle, baba oğluyla çatışır. Fitne toplumu birbirine düşüren korkunç bir şeydir. Akrabaları birbirine düşman eder ve bugün olduğu gibi 7. yüzyılda da İslam için en büyük tehditti. Ilımlı inançsızlardan çok daha büyük bir tehlikeydi. Böylece iki ordu kayalıklar serpilmiş kumların üzerinde kamalarını, kılıçlarını biler, sinirleri gergin bir halde beklerken kendi aralarında en büyük günahı işlemek üzere olduklarını tartışmaya başladılar. Müslüman kanı mı dökeceklerdi? Konuşmaları arasında hep bölünme korkusu ve fitne sözcüğü vardı. Eski bir Basralı savaşçı, Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'ye bağlılık sadakat yemini ettiler. Ama şimdi isyan ediyorlar. Osman'ın intikamını almak istiyorlar. Onlar bizi böldüler, aramıza nifak soktular diye konuştu. Bir başkası savaşın kaçınılmaz bir kader olduğunu söyledi. Bunu inkar etmek Fırat'ın ters yönde akmasını istemeye benzerdi. İnsanlar inanıyoruz dedikten sonra denenmekten kaçabilirler mi? Ama böyle denenmek olur muydu? Mekkeli askerler de başka şeyler düşünmeye başlamışlardı. Biri dümdüz sağlıksız bir arazideyiz diye konuştu ve haklıydı. Çünkü Güney Irak uçsuz bucaksız akarsular, kanallar, bataklıklar, sivrisineklerle dolu bir bölgeydi. Hicaz dağlarının savaşçıları sevmemişti bölgeyi. Hava çok rutubetliydi. Mavi gökyüzü bile nemden soluk renkli görünüyordu. Ayşe'nin peşinden böyle bir yere gelmişlerdi ve kendilerini kaybetmiş gibiydiler. Talha bile kuşkuluydu. Bir kenara yalnız başına oturdu. Başını öne eğip sakalını göğsüne değdirdi ve düşünmeye başladı. Başkalarına karşı birleşmiştik diye mırıldandı. Ama şimdi demirden iki dağ gibi ayrıldık, birbirimizi bitirmek istiyoruz. Bazıları taraf tutma konusundaki baskılara karşı koydular. Hazreti Muhammed'in yaşlı eski bir yakını, hiçbir zaman böyle nereye gideceğimi bilemediğim bir hale düşmemiştim diye konuştu. Şimdi gidiyor muyum, geliyor muyum bilemiyorum. Bir kabile reisi iki ordu birbirlerini öldürmek istiyorlarsa bunu onsuz ve kabilesi olmadan yapmalarını söyledi ve askerlerini alıp Irak'ın dağlarına doğru çekildi. Giderken de iki taraftan herhangi birine ok atmaktansa çarpık memeli keçileri güden hadım edilmiş bir köle olmayı yeğlerim diye konuştu. Basralıların çoğu hangi tarafı tutacaklarını bilemediler. Birisi çıkıp bu fitneye inanan hiç kimse kendisini ondan kurtaramayacak diye konuştu. Bir başkası bu işin sonu en çok nefret ettiğiniz şeyden bile kötü olacak dedi. Yamanması mümkün olmayan bir yırtık, asla onarılmayacak bir çatlak olacak bu. Bir diğeri İslam'ın değirmen taşının dengesi bozuldu dedi. Baksanıza nasıl eğik dönüyor. Ama en güçlü uyarı insanların kulaklarında çınlayan ve keşke daha iyi dinleseydim dedirten uyarı Hazreti Peygamber'in eski dostlarından ve Ömer zamanında Kufa valisi olan yaşlı Ebu Musa'dan geldi. Yaşlı adam fitne bir ülser gibi toplumu parçaladı diye konuştu. Kuzey, güney, doğu ve batı rüzgarları da onu körükledi. Sonu gelmeyecek bunun. Kör ve sağır ayaklar altında çiğnenen bir haldeyiz. Güvende olduğumuz bir yerden geldi ve akıllı adamları bile şaşkına çevirdi bu durum. Bu durumda uyumak, uyanık olmaktan, uyanık olmak onun içinde olmaktan, içinde olmak da ona koşmaktan iyidir. O halde akıllı olun ve kılıçlarınızı kınlarına sokun, mızrak uçlarınızı çıkarın ve yaylarınızın tellerini sökün. Son bir umut vardı ve o da üç komutana bağlıydı. İki taraftan 20.000 asker nefeslerini tutmuş beklerken Hazreti Ali koyu renkli doru atını iki ordunun arasındaki alanın ortasına doğru sürdü ve Talha ile Zübeyir de onu karşıladılar. Bir asker birbirlerine o kadar yaklaştılar ki atlarının boyunları neredeyse birbirine değecekti diye anlattı. Üç adam bir süre at üzerinde konuştular ve sonra Hazreti Ali görüşmelerini gölgede sürdürmek için bir çadır istediğini işaret edince askerlerden memnuniyet mırıltıları duyuldu. Onlar üç gün boyunca konuşup görüşürken adamları da kendi aralarında konuştular. Bir Mekkeli bazıları birbirlerinin karşısında durdu, bazıları da yaklaştılar dedi ve hepimiz barış istiyor ondan söz ediyorduk. Fakat Ayşe o görüşme çadırına hiç girmedi, görüşmelere katılmadı ama onun da fikir birliği içinde olması gerekiyordu. Mekke ordusunu 800 mil yürütüp bu nemli düz topraklara getiren, Osman'ın intikamının alınmasını isteyen Ayşe'ydi. Acaba o da barışçı bir çözümden yana mıydı? Hazreti Muhammed'in sözleri hala kulaklarında çınlıyor, kavga etmemesi için uyarıyor muydu onu? Yoksa havap sularını unutmuş muydu Ayşe? Eğer bir savaş olacaksa bu kez Ayşe de onun içinde askerlerinin arasında komuta noktasında olacaktı. Savaş etkisiyle büyülenmiş ve mantığına rağmen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasını istiyor olabilir miydi Ayşe? Hazreti Ali, Talha ve Zübeyir üçüncü günün sonunda çadırdan çıkıp silah bırakma işareti verdiklerinde rahatlamış mıydı? Yoksa hayal kırıklığı mı yaşamıştı Ayşe? Bunu hiçbir zaman söylemedi. Üç adam barış konusunda anlaşmamışlardı ama en azından savaş olmayacaktı. Aslında anlaşmazlık konusunda anlaşmışlardı. Üçü de sorunun ne olursa olsun güç kullanılmadan çözülmesi konusunda yemin etmişti. Hiçbiri ilk saldırı emrini vermeyecekti. Bir savaşçı o gece yataklarına yattıklarında barış vardı diye konuştu. O zamana kadar uyuyamadıkları kadar rahat uyudular. Çünkü neredeyse yapmak zorunda oldukları bir şeyi yapmaktan kurtulmuşlar. Savaş planlarını iptal etmişlerdi. Ama adamın anlattığına göre onlar uyurken uyumayanlar da vardı. Osman konusunu kurcalayanlar o gece rahat uyuyamadılar. Onlardan hesap sorulacaktı. Bu adamlar bütün gece tartıştılar ve sonunda sürpriz bir saldırıya karar verdiler. Bunu gizli tuttular. Şafak sökmeden önce kamptan ayrıldılar ve hava aydınlanırken saldırdılar. Onların kim oldukları bilinmiyordu. Osman'ın öldürüldüğü gün olayı başlatmış olan Marva'nın adamları olabilir miydi bunlar? Savaş istemedikleri için Talha ve Zübeyir'e kızan Ayşe'nin emriyle hareket etmiş olabilirler miydi? yoksa çoğunluğun inanmak istediği gibi savaştan ve öldürmekten zevk alan taş kafalı ateşli gençler miydi bunlar? Savaş hikayelerinin karışık olması gibi bu konuda anlatılanlar da kafa karıştırıcıydı. Bunlar hiç kuşkusuz küçük bir gruptu ama küçük gruplar da büyük orduları harekete geçirebilirdi. 3-4 adam bile kolayca yapabilirdi bunu. Bir köşeden duyulan kılıç şakırtıları, savaş çığlıkları ve bağırışmalar sabahın sessizliğinde geniş bir alana yayıldı ve çok geçmeden binlerce asker ayaklandılar. Muharebe korkusu ve umutsuzluğu içinde soru soracak zaman yoktu. Herkes kendi hayatı için savaşırken hiç kimse ilk saldıranın kim olduğunu soracak halde değildi tabii. Silahlanmış ve savaşa hazır olan iki ordunun böyle bir durumda açıkça savaşa başlaması kaçınılmazdı elbette. Bu durumda başka bir şey söylenemezdi. Sadece kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Bu kez 656 yılının o Ekim günü ölen binlerce insanın sorumluluğunu alacak hiç kimse çıkmadı ortaya. Böylece savaşın hiç kimsenin istemediği ama kimsenin de kaçınamayacağı ilk muharebesi başladı. Ve bu iç savaş 21. yüzyılda da ilk başladığı yerde Irak'ta hala devam ediyor. 12. ayrımın sonu. Sayfa 118.